Ayrım 3.
Nitekim Leyla konservatuvara gitmeye başladığında, eyvah kız kantocu oluyor yaygarası ortalığı tutuşturduğunda ve en çok da İbrahim Gencer'in babasını öfkelendirdiğinde, öfkelenmek ne demek, kıyametleri kopardığında, Hüseyin amca Bektaşi hoşgörüsüyle o akıllı kızdır, ne yaptığını bilir diyerek herkesi susturacaktı. İbrahim Gencer, Cary Grant gibi yakışıklı, birçok dili ana dili gibi konuşuyor. Eğitimi, görgüsü, kültürü, bilgisi harika olabilir. Ama bir küçük sorun var. Çalıştığı bankada maaşı 75 lira. Hüseyin amca bu sorundan söz açacak olduğunda, "Bizim için paranın hükmü yok efendim," diyor. "Peki ne yer ne içersiniz?" "Patates, soğan yeriz efendim." O zaman öfkelenip Hüseyin amca, "Oğlum İbrahim Bey, patates soğan çok pahalı, sen bunu bilmiyor musun?" diyorsa da iki genci bu işten vazgeçiremiyor. Yıllar boyunca. O günlerde ya da yıllar sonra. İbo Banka'da çalışıyor. Önemli bir iş toplantısının ortasında. Telefon bağlanmamasını söylemesine karşın yine de bağlamışlar. Telefonun öteki ucunda gelen dramatik soprano bir ses odanın içinde çınlıyor. "İbocuğum, bizim evde limon nerede?" Yıllar sonra. Napoli'de 10 bin kişilik Arena Fellegra'da görevliler kapıları tutmuşlar. Artık kimseyi içeri almıyorlar. Bir kişi daha gelirse arenanın yıkılmasından korkuyorlar. Kapıdaki genç adam, "Ama ben İbo'yum, onun kocasıyım," dese de boşuna. Ancak evlilik yüzüğünü çıkarıp içindeki Leyla yasını göstererek kapıdaki nöbetçileri ikna edip arenaya girebiliyor. Zaten bir hafta önce yine işinden ayrılıp Napoli'de, bu kez San Carlo Operası'ndaki temsile gelmiş. Bir ay sonra da San Francisco'daki temsili mutlaka izlemek istiyor. İş yerinden homurtular yükseliyor. "Sen böyle hep karının peşinden mi koşacaksın?" Yalnız iş çevresi değil, aile çevresi, dost çevresi homurdanıyor. Hani toplum baskısı denir ya, yine mi karın yok, yine mi yalnızsınlar? İbo, "Elbet onun peşinden koşuyorum, hep koşacağım. Ya başka kimin peşinden koşsaydım?" diyor. Meydan okuyuş değil, kabullenme. Çünkü o bunu hak ediyor. Yıllar boyunca Leyla sürekli hava durumlarını kolluyor, uçak geliş gidişlerini kolluyor. İbo'nun geliş gidişlerini, yetişmelerini, yetişememelerini, gelemediyse temsilde iki perde arasında, evet iki perde arasında eve telefon ediyor. Salonlar alkıştan inlerken o kulisten dünyanın öteki ucundan ya da birkaç sokak öteden eve telefon ediyor. İbo keyifliyse "sen beni düşünme" diyor, değilse homurdanıyor. İbo çalıştığı bankanın önce Zürih, sonra Frankfurt temsilcisi olacaktır. Ama Leyla kentlerle, yalnız Avrupa ile sınırlı değildi ki. O dünyayı fethetmeye çıkmış, gökyüzünde uçuyor, uçurumların kenarlarına sınıyor, boşluğa, hiçliğe, yokluğa düşmemek için hep daha yüksekleri hedeflemek zorunda. Hayır, hiç kıskanmadı İbrahim Gencer. Belki de kıskanmadığına inandırdı kendini. Leyla'nın tutkusuna ta başından anladı. Bu tutkuyu kimsenin önleyemeyeceğini, engelleyemeyeceğini anladı. Buna kimsenin hakkı yoktu. Olamazdı da. Kaderin başlangıcı. Peki Leyla Hanım, tamam, anlaşıldı. Artık kavga etmeyelim. Size kalsa hepsi şans, kader, kısmet. Hepsi rastlantılar sonucu. Size kalsa Arangi Lombardi İstanbul'a gelmeseydi, Türkiye-İtalya Kültür Anlaşması imzalanmasaydı, San Francisco temsilinden önce Callas hastalanmasa ya da kapris yapıp "hastayım, sahneye çıkmıyorum" demeseydi. Tamam, kabulüm. Siz hiçbir şey yapmadınız. Yalnızca ağzınızı açıp şarkı söylediniz. Çok inatçısınız. Size söz geçirmem olanaksız. Tamam, her şey rastlantılar sonucu oldu. Benim kabulüm, ama bakalım okur kabul eder mi? Okulda nasıl günün birinde ben artık matematik dersine girmeyeceğim diye karar verdiyseniz, yine günün birinde konservatuara girmeye de öyle karar verdiniz. Yapmak istediğiniz tek şey şarkı söylemek, büyük bir opera sanatçısı olmaktı. Bunu ya gerçekleştiririm ya da ölürüm dediniz. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdiğiniz an kendinize bir hedef seçtiniz. Hedefim Scala Operası. ya orada söylerim ya da ölürüm dediniz. Bir de karar verdiniz. Aklınızı kullanacak, yalnız en iyi hocalarla çalışacaktınız. Tamam, o sırada konservatuarın belki de gelmiş geçmiş en iyi üç hocasının Bayan Gelenbevi, Cemal Reşit Rey ve Muhittin Sadak'ın orada bulunması belki de şans. Fransa'nın önde gelen hocalarından olan Rey'in, Gelenbevi'nin ses ve solunum tekniklerini öğrendiniz. Önce o söyledi size geleceğin büyük şancılarından biri olacağınızı. Karşısındakinin kanında, iliklerinde mükemmeli, güzeli bulup çıkarmakla ünlü orkestra şefi ve yaman bir insandan, Muhittin Sadak'tan solfejin inceliklerini, sesini bir müzik aleti gibi nasıl kullanabileceğinizi öğrendiniz. Çok yönlü sanatın, kültürün her alanını özümsemiş besteci ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'den armoniyi öğrendiniz. Hocalarınız da sınıf arkadaşlarınız da daha baştan sizdeki farklılığı görüyordu. Ne çok duydum bu sözü ama o farklıydı. Sınıfları atlayarak geçtiniz. Gece gündüz şan ve müzik çalışırken işiniz bunca ciddiye almanıza öfkelenen, kız şarkıcı oluyor diye kıyametleri koparan kayınpeder, gerilen sinirler, parasızlık. Koca evini terk ettiniz, evliliğiniz tehlikedeydi. Koskoca bir kış, kar çamur demeden, her gün Çubuklu tepelerinden tepe başına taşındınız. Tek ders aksatmadan. Hayır, size hiç de zor gelmedi. İstediğinizi yapıyordunuz ya. Sonra kocanızla tanıştığınız Beyoğlu'ndaki minicik pansiyon odasında da en olanaksız koşullara göğüs gerdiniz. Hem de hiç yakınmadan. Konservatuara gidiyor, istediklerinizi öğreniyor, sınıfları atlıyordunuz ya. Seçimlerinizin, kararlarınızın doğru olduğuna inanıyordunuz ya. Mutluydunuz. Hem konservatuara gidiyordunuz, hem de koroda söylüyordunuz. Cemal Reşit Rey'in Senfoni Orkestrası, koro ve solistler için bestelediği Özyurt eserinde ilk kez orkestra eşliğinde söylediniz. Bir pazar öğleden sonra Taksim Belediye Gazinosu'nda topu topu tek satırlık bir solonuz vardı. Dağ demez, taş demez, aşardı sesin. Yoksa Orta Asya'dan geldik, atlarımızı sürdük, hey miydi? O tek satır için çılgınlar gibi çalıştınız, çılgınlar gibi heyecanlandınız. Günlerce, gecelerce gözünüze uyku girmedi. Koca eserde solo bir satırınız vardı. Daha ne olsun? Cemal Reşit Rey yokluklar içindeki orkestrayı, Muhittin Sadak'ın sınırlı koroyu amansızca çalıştırdı. Cemal Reşit Rey kendine özgü İstanbul Türkçesiyle bir kez provada fena çıkıştı size. Yine korodaydınız ve bir eserde üç kez lanet olsun diyecektiniz. Kendinizi tutamayıp şarkı söylemeye bayılıyordunuz. Sesinizi duymaya bayılıyordunuz. Üç yerine beş kez lanet okuyunca Cemal Reşit Bey atıldı. Of efendim, maşallah, bol keseden lanetleri yağdırıyorsunuz. Hele Muhittin Sadak hayrandı size, sesinize. Ve siz ona beklediği ilgiyi göstermediğinizde koca orkestranın önünde işte böyledir, beste kargayı oysun gözünü demekten çekinmezdi. Mutluydunuz. Korodaki orkestradaki arkadaşlarınızla mutluydunuz. Sınıfları atlayarak geçtiniz ama yetinmek bilmiyordunuz. Bütün öğrendikleriniz size yetmedi. Daha çoğunu istiyordunuz. Daha çoğunu değil, her şeyi istiyordunuz. Dünyayı istiyordunuz. Yeryüzünü fethetmek istiyordunuz. Onun için mi Arangi Lombardi'ye gittiniz? İçinize o korku ne zaman girdi? Burada konservatuarda kalırsam sesimi kaybedeceğim korkusu ne zaman girdi içinize? Sesiniz bozulmaya başladığında mı, tiz notalara çıkamaz olduğunuzda mı, bulduğunuz Fransızca, İtalyanca kitaplardan kendinizi düzeltmeye çalışıp da başaramadığınızda mı? Onun için mi gittiniz Arangi Lombardi'ye? Bir karşılaşma. Arangi Lombardi 1920'lerin 30'ların ünlü aydası. O dönemin en büyük sopranosu. Sahneleri erken terk etmiş ve Ankara Operası'nda şan dersleri vermek üzere Türkiye'ye gelmiş. Ankara'ya gitmeden önce İstanbul'da kısa bir tatil geçiriyor. Erenköy'de deniz kenarında kocaman bir bahçe içinde lüks bir villada Arangi Lombardi boynundaki ince gerdanlıklarla oynayarak karşısındaki iki genci süzmektedir. Karşısındaki iki genç İstanbul Konservatuarı'ndan Arslan, Jirayir ve Leyla. Konuşmayı Jirayir yapmaktadır. Arengi Lombardi gençleri başından savmak istercesine elmas yüklü parmaklarını havaya sallayarak "Hayır hayır ben İstanbul'a 15 gün dinlenmeye, tatil geçirmeye geldim. Gençleri öğrencileri dinlemeye değil" der. Her zaman her şeyin en iyisini seçmeye, en iyisini kovalamaya azimli Leyla yerinden kıpırdamaz. Jirayir biraz daha dil döker. "Bu iş bir an önce bitsin" gibilerden Arengi Lombardi "Hadi ne söyleyeceksen söyle" der Jirayir'e ve piyanonun başına geçer. Jirayir dinledikten sonra Leyla'ya döner. "Ya sen ne söyleyeceksin?" Hiç duraksamaz Leyla. "Ayda'nın birinci aryası." Bir an baka kalır Arengi Lombardi. "Bu ne cüret? Yoksa kendisini gelmiş geçmiş en büyük Ayda olduğunu bilmiyor mu bu kız?" Piyanoda ilk notalar ve Leyla'nın sesi odayı doldurur. Arya bitince kimi önerilerde bulunarak bir kez daha söylemesini ister Arengi Lombardi. Leyla tüm önerileri yerine getirir. Lombardi'nin her dediğini gerçekleştirmiştir. Bu ikinci söyleyişte. "Ayda'nın ikinci aryasında biliyor musun?" "Evet biliyorum." "Bakalım bu küçük hanım o titiz tonları, o pianissimo doları nasıl çıkaracak? Bugüne dek birçok sopranoyu perişan eden bir tek onun, Ayda'ların Ayda'sı, Arengi Lombardi'nin sahnedeki savaşlarını zaferle taçlandıran o pianissimo dolar." Arengi Lombardi'nin aklından belki de böyle şeyler geçiyor. Henüz bilmiyor. Bilmesine de şimdilik olanak yok. Karşısındaki bu küçük hanımın günün birinde pianissimo'nun dünyasının kraliçesi olacağını nasıl bilebilir ki? Ve Ayda'nın ikinci aryası. Arya sona erdiğinde Leyla, "O tiz tonlar, o pianissimo'lar bende zaten doğuştan var" diye açıklamaz. Hem zaten açıklamaya fırsat da bulamaz. Arengi Lombardi piyanonun başından kalkmış Leyla ile şöyle demektedir. "Bana adresinizi verin. Yarın sizin eve taşınıyorum. Hem zaten bu evde sıkıntıdan patlıyordum." Lombardi'yi ağırlayan ev sahibinin önünde söylenmiştir bu sözler. Ev sahibine ve Leyla'nın şaşkın bakışlarını aldırmadan ekler Lombardi. "Sizin evde kalabilirim değil mi?" "Leyla, başımızın üstünde yeriniz var. Yalnız biz üçe bölünmüş köhne bir köşkte yaşıyoruz. Banyo bir yanda kaldı, mutfak öte yanda. Yani hiçbir rahatınız olmayacak" gibilerden bir şeyler mırıldansa da Lombardi dinlemez. Bütün bunlar ayrıntıdır. Bu büyük hoca için kararı vermiştir. Yarın Çubuklu'ya taşınacaktır. Birbirlerinden ayrılmadan önce Arengi Lombardi sorar. "Adın neydi senin?" "Leyla. Leyla Gencer." Hedefe doğru. Ertesi gün sayısız bavulu, kat kat giysileri ve ışık saçan mücevherleriyle Arengi Lombardi Çubuklu'daydı. Çalışmaya başladılar. Her sabah saat 10'da en süslü, en bakımlı, en takmış takıştırmış haliyle Arengi Lombardi piyanonun başındaydı. Öğle yemeğinden sonra 2 saat istirahat, sonra akşama dek yine çalışmaya devam. Daha Leyla'yı dinlediği ilk gün Erenköy'deki evden gençleri uğurlarken şöyle demişti Arengi Lombardi. "Günün birinde sen benden de ünlü olacaksın Leyla. Yarından başlayarak 15 gün boyunca beraber çalışacağız. Ondan sonra ne yapacağımıza birlikte ileride karar veririz." Arengi Lombardi Leyla'nın sesindeki elastikiyete hayran olmuştu. Birinci haftanın sonunda Arengi Lombardi öğrencisine şunları söylüyordu. "Leyla, sesinin olağanüstü nitelikleri var. Bundan yararlanmalıyız. Leyla, buralarda kalamazsın. Sırası gelince seni İtalya'ya ben götüreceğim." Arengi Lombardi sanki hiç beklemediği bir anda kendi mirasını bulmuştu. Üstelik Türk topraklarında, Marmara'nın kıyısında ve "Leyla günün birinde sen Skala'nın büyük kapısına içeri gireceksin. Ama önce İstanbul Konservatuvarı'nı terk etmen gerekiyor. Bırak konservatuvarı, korodan ayrıl, benimle Ankara'ya gel. Orada birlikte çalışmayı sürdürürüz." Arengi Lombardi'nin dediği oldu. Leyla İstanbul Konservatuvarı'nı bitirmeden Arengi Lombardi'nin peşinden Ankara'ya gitti. Ankara, Ankara. Çok çok başlarda, belki de en başında ona ilk inanan, güvenen Arangi Lombardi ise ikincisi de Muhsin Ertuğrul'du. Yıl 1949. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun başında Muhsin Ertuğrul vardı. Operada Devlet Tiyatrosu da bağlıdır. İyiyi, güzeli, nitelikliyi seçmek ve değerlendirmekteki ustalığıyla Muhsin Hoca daha ilk anda Leyla'yı bağrına basacak, ona destek olacaktır. Yalnız Devlet Tiyatrosu'ndaki ve operasındaki yıllarda değil, ondan sonra da tüm meslek yaşamı boyunca Leyla'nın girdiği tüm savaşlarda ve kavgalarda onun yanında yer alacaktır. İki gözüm, biricik kızım Leyla'ya inancı ve güveni öylesine sonsuzdur ki Muhsin Hoca'nın, ona benim öncüm diyecektir. Ve ne tuhaf, Muhsin Hoca'nın siyasal baskılara artık yeter deyip şapkasını alıp Devlet Tiyatrosu'ndan çıkıp gitmesi, istifa etmesiyle Leyla'nın kurum içine dönen çarklara dayanamayıp Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılması aynı yıla, 1958'e rastlayacaktır. Sakın unutma kızım Leyla, altın çamurda bile ışıldar. Leyla hiç unutmayacak. Leyla hiç unutmadı. Leyla Ankara'ya geldi tek başına. Operada solist kadrosunda boş yer yok. Muhsin Hoca'nın önerisine boyun eğdi, koro sınavına girdi. Kazandı, sıradan bir korist olmayı kabullendi. Ankara'da çılgınca bir çalışma temposu içinde her sabah Arangi Lombardi'den önce bir saat özel ders alıyor, sonra onun öteki derslerine katılıyor, öğleden sonraları tiyatro dersleri, akşam temsiller, temsilden sonra gece evde sabaha dek yeniden çalışma. Bir yıl sonra Arangi Lombardi kızını görmeye İtalya'ya gittiğinde orada hastalanıp ölecektir. Hayır, sandığınız gibi olmadı. Arangi Lombardi'nin ölümüne çok üzüldü Leyla ama dünyası yıkılmadı. Şimdi hangi hocayla çalışacağının telaşına düştü. Hocaların da en iyisini seçmesini bilen Muhsin Hoca, şan dersleri için Apollo Grandfonte'yi, İtalyan operası için Di Ferdinando'yu, Alman operası ve müzik dersi için George Reinwald'ı getirtmişti. Böylece Alplerin altı ve Alplerin üstü iki farklı opera geleneğinin inceliklerini ustalardan öğrenme fırsatını buldu. Zamanın en büyük bir bölümü Leyla'ya ayıran Apollo Grandfonte ise teknik ve üslup alarak Arangi Lombardi ile aynı çizgi izlediğinden bu öğretmen değişikliği Leyla'yı etkilemedi. Koro şefi Adolfo Comozzo, co-repetituar çalıştırıcı Domenico Trizio kurumun değerli elemanları arasındaydılar ve Leyla'ya özel ilgi gösteriyorlardı. Birlikte çalıştıkları dönemde yalnız Aldolf Comazzo'nun Leyla'dan şikayeti oldu. Leyla ile aynı apartmanda bir daire tutmuştu Comazzo ama çok kısa bir süre sonra kendine yeni bir yer aramak zorunda kaldı. Geceleri geç saatlere dek çalışan bu genç kadın apartmanda kimseyi uyutmuyordu. Adolf Comazzo çareyi ev değiştirmekte buldu. Leyla'nın Ankara'ya geldiği yıl 1950, Devlet Operası Cavaliera Rusticiana'nı sahneleyecekti. Leyla Gencer koro kadrosundadır ama Santuzar rolü ona verildi. Sonra Tosca'da Floria Tosca rolü, sonra bir tiyatro oyunu, Sofokles'in Elektra'sında kadınlar korosunda sağdan üçüncü kadın, sonra bir resital. Sahnede opera temsillerinde başrol üstlenirken, aynı sahnede tiyatro temsillerinde sıradan bir figüran, koronun bir elemanı olmak ona ağır gelmedi. Onun için önemli olan o iki saat boyunca sahnede kimden ne öğrenebilirdim. Büyük rol, küçük rol mü, güldürmeyin beni. O bir sahne kurdudur. Sahnenin tozunu kemirsin, kokusunu, havasını, soluğunu yeter. Hem nasılsa o günün birinde sahnelerin en yücesine, Scala'ya gidecekti ya. Işığa koşan kelebekler. Leyla Ankara'ya geldi. Ve geldiği an kendini farklı biri olarak kabul ettirdi. Konuştuğum herkes tanığımdır. Leyla Gencer'i 1950-1958 Ankara Devlet Tiyatrosu döneminden tanıyan herkes tanığımdır. O farklı düşünüyor, farklı çalışıyor, farklı davranıyor, farklı yaşıyordu. Hem zaten hep ama hep kendini bildi bileli farklı olmak istemedi mi? Düşüncesi farklı, düşüncelerinde yalnız opera, sahne, meslek var. En doğru seçimleri yapmak var. Kendini belirlediği hedefe doğru ilerlemek var. Çalışması farklı. herkesten çok çalışıyor, inatla çalışıyor, hırsla çalışıyor. Temsillerden sonra daha da iyi olabilirim diye sabaha dek egzersizlerini sürdüren kim? O. Provalardan sonra İtalya ya da Alman hocaları kimin evine gidip özel dersler veriyor? Onun evine. Davranışları farklı. Koskoca orkestra şefi Adolfo Comazzo'ya siz kendinizi Toskanini mi sanıyorsunuz? Hangimizin daha iyi olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Diye haykırabiliyor. Öyle ya, Ankara Devlet Operası'nın en nitelikli, en görkemli yılları. Belkıs Aran, Ayhan Aydan, Mukadder, Girgin Koç gibi birbirinden değerli solistler aynı zamanda koroda. Tosca Operası'nda 1952 hem Belkıs Aran hem Leyla Gencer başrol Floria Tosca'ya hazırlandığı sırada ilk temsilde Belkıs mı yoksa Leyla mı oynayacak tartışmaları çıktığında ve eseri yöneten şef Adolfo Comazzo Belkıs dediğinde kıyametler kopartabiliyor Leyla. Siz kendinizi Toskani mi sanıyorsunuz? Bizleri nasıl değerlendirip bir seçim yapabilirsiniz? Ya da eseri sahneleyen koskoca yönetmeni, getirdiğiniz bu yorum yanlış diye kafa tutabiliyor. En azından her provada, evet ama bu benim yorumum, bunu ben böyle yapıyorum tavrını koyuyor. Ve kim ne derse desin, hangi roldeyse kendisi olmaktan vazgeçmiyor. Yaşantısı farklı. İbrahim Gencer de Ankara'ya gelmiş, Atatürk Bulvarı'nda 84 numaralı bir apartmana, 5. kattaki 9 numaralı daireye, minicik bir çatı katına yerleşmişlerdir. İki oda ya var ya yok. Ama o iki odada saraylara layık ziyafetler, davetler veriliyor. Kimilerine göre o bir George Sand. Tüm aydınlar, sanatçılar çevresinde. Yok hayır, bir ışık. Tüm kelebekler ona koşuyor. Refik Ahmet Sevengil, Ahmet Muhip Dranas'tan dönemin Amerikan, Fransız, İtalyan ya da İspanyol büyükelçilerine, sanatçılar, bakanlar ve diplomatlar, çatı katının müdavimleri. Gündüzleri ne yendiği önemli değil. Akşamları en seçkin şaraplar, şampanyalar, gündüzleri mahallenin gündelikçi dikişçi kadınları harıl harıl elbise dikiyor, gece o elbiseler sanki sihirli bir değnekteymişçesine Paris'in en lüks butiğinden çıkma son moda kreasyona dönüşüyor Leyla'nın üstünde. Gündüzleri Leyla provalardayken Fatma, Ayşe ya da Sevim'in ya da başka arkadaşlarının hazırladıkları zeytin ezmeli kanepeler geceleri şampanya eşliğinde havyar tadını ve lezzetini taşıyor. Yine parasız kaldık deyip çok güldükleri, çok eğlendikleri günlerdir bunlar. Demokratik Parti'nin zirvedeki yılları, Devlet Başkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu. O zamanlar şimdiki gibi değil, sanatçı sıfatı ve unvanı yalnız sanat yapanlara verilebiliyor. Ve devlet, hükümet erkanı operaya, klasik müziğe ve bunları icra eden sanatçılara özel bir ilgi gösteriyor. Onları her fırsatta yüceltiyor. Büyüklerimiz, devlet konuklarına, batıdan ya da doğudan gelmiş olsunlar, ağırlayacakları tüm konuklara, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne denli batılı olduğunu gösterme yarışındalar. Bu yarışta diplomatlar ve sanatçılar el üstüne tutuluyor. Bu yarışta Leyla neredeyse farkında olmadan yeni bir misyon üstlenmiştir. Bayrağı taşıma misyonu.